Ayrım 9.
Ve yalnızca kilisenin onun adına yakarışı onu kurtarabilirdi. Augustinus İncil'in bir öğüdünü yüzyıllarca felsefi spekülasyonların rehber ilkesi olarak kalmış bir kavramı yinelemekten asla usanmadı. İnan ki anlayasın. 410'da Alaric'in Roma'yı yağmalamasıyla ortaya çıkan karışıklık ve putperestlerin eski tanrıların el çekmesinin suçunu Hristiyanlığa yüklemeleri sonucunda yapılan zulme bir tepki olarak Augustinus en ünlü çalışması olan Tanrı Devleti üzerineyi yazmak için 13 yılını harcadı. Sonsuz devletin Roma yeni dini yüzünden değil günahları yüzünden cezalandırıldığını öne sürdü. Bir tarih felsefesi denemesinde bulunarak mücadele eden iki ülke olduğunu varsaydı. Biri şeytan, kötü tarafından kurulmuş, dünya işlerine adanmış ve insanları işkenceye mahkum edilmiş devlet. Diğeri de melekler tarafından kurulmuş, tek doğru inanca inananların, Tanrı'nın çizdiği kaderle sonsuza kadar hüküm sürecek olan Tanrı devleti. Çatışma Tanrı'nın yüce iradesiyle yeryüzü devleti yok olduğu, Tanrı'nın devletinin ölümsüzlüğünü kazandığı kıyamet gününe kadar sürer. Augustinus'un felsefesinin büyük bir bölümü çağın tutarsızlıklarını yansıtsa da o etik olduğu kadar politik olarak da düşünen ilk Hristiyan Tanrı bilimciydi. İnancı aklın tek güvenilir rehberi olarak yeniden doğrulamakla dünya krallıklarıyla gökler krallığı arasındaki boşluğu aşma olanaklarını gösterdi. Eski çağın yok olan kültürüyle yükselen Hristiyanlık arasında köprü kurmaya çalışan bir diğer kişi de Ancios Manlius Severus de Boethius'tu. Romalı soylu bir aileden geliyordu. 5. yüzyılın sonuna doğru doğmuş, Roma'nın düşüşünden sonra Romalı olmayan Kral Theodoric'e hizmet etmişti. Boethius, bir bölümü şiir, bir bölümü de düz yazıdan oluşan Felsefenin Tesellisi üzerine adlı eserinde kendisiyle felsefe ana arasında geçen ve felsefeye gerçek mutluluğun nerede bulunduğunu sorduğu bir diyalog kurdu. Kendisine ün ya da zenginlikte, iktidar ya da zevkte değil, Tanrı ile birleşmede olduğunu söyledi. Boethius, Öklit geometri, Nikomakus'un aritmetik, Arşimed'in mekanik ve Ptolemaios'un gök bilim üzerine çalışmalarının özetlerinin sonraki çağlara aktarılmasını sağladı. Aristoteles'in Organon'undan yaptığı çeviri, yüzyıllarca mantık üzerine tek çalışma olarak kaldı. Bu çalışmasını krala karşı olduğu suçlamasıyla yaşamını hapishanede geçirdiği sırada yazdı. 524'te ölüm cezası yerine getirildi. Alnına bağlanan bir tel gözleri yuvalarından fırlayana dek sıkıldı. Sonra da sopalarla dövülerek öldürüldü. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü batıda birkaç yüzyıl sürecek şaşkınlık ve korku döneminin öncüsü oldu. Barbar kabile reisleri kent yaşamını küçümsediler. Yollar yıkılmaya terk edildi. Malikaneler harabeye döndü. Kütüphaneler ve okullar ya yağmalandı ya da çürümeye bırakıldı. Kabile reisleri kendilerini kral ilan edip birbirleriyle savaşmaya başlayınca halk için yaşam her zamankinden daha da kötü oldu. Sürekli olarak açlık, salgın hastalık ve yağmanın ölümcül eşiğinde yaşadılar. Düzenin sürdüğü topraklar yalnızca keşişlerin kışın koyun postları içinde bir araya toplandığı parşömen üzerine el yazması kitapları resimlerle süsleyip çoğalttıkları uzak diyarlarla Roma'daki papalık arasındaki bağlantının sürdürüldüğü ve daha sonraki okulların temellerinin yattığı manastırlardı. Bu yüzyıllar boyunca Avrupa'nın beylikleri Roma sisteminin yerini alacak bir düzen kurmak için çabalarken, kilise vazgeçmez amacıyla kabile şeflerini bir biri ardına Hristiyanlığa döndürmeye ve böylece din dünyasının Roma İmparatorluğunu yeniden kurmaya çalıştı. Yakın Doğu Felsefesi. Hristiyanlığın doğduğu dünyanın bu bölgesinde bir başka din değişiminin dinamik işleyişi yaşanıyordu. 7. yüzyılda İslam ateşi parçalanmış bir Avrupa'yı da içine eriteceği tehdidiyle Yakın Doğu'yu baştan başa sardı. Bir yüzyıl içinde yeni inanç eski Roma İmparatorluğu'nun yarısına hakim oldu ve Kahire, Bağdat ve Kordova'da büyük bilim merkezleri kurdu. İslam başta kuşku ya da karşıtlığa tahammülü olmayan katı bir tek tanrıcı inançtı. Ancak ilk zafer coşkusundan sonra artık kent yaşamının boş zamanlarından hoşlanır olan Müslümanlar arasında felsefe tohumları atılmıştı. Bilginler Yunan felsefe metinlerini keşfettiler ve bir zamanlar Tanrı'nın öfkesini çekme korkusu olmaksızın insanların her konuda akıl yürüttüğünü öğrendiler. Yeni Mütezili okulu kuran da Tanrı'ya yüklenilen sıfatları sorguladı. Pilon, Yahudi Tanrı bilimciler ve yeni Platoncular da Tanrı'nın benzer nitelikleri üzerine düşünmüş ve kafa yormuşlardı. Harun el-Reşit gibi bilgili yöneticilerin dönemlerinde her şeyi araştırmış, bütün konu ve öğretileri sorgulamış, aritmetik, astronomi, tıp ve felsefe üzerine 165 risale bırakmış İshak el-Kindi gibi bir filozof çıktı. Bu felsefe mayası Ortodoks Müslüman önderlerce bazen vahşi bir biçimde bastırıldı. 980'de doğan İbn Sina'nın çalışmalarında biraz değişikliğe uğramış biçimiyle felsefe yeniden göründü. İbn Sina içlerinde bir tıp ve felsefe ansiklopedisinin de olduğu yüzün üzerinde kitap yazdı. Müslüman dünyasının Galen'in denilen büyük hekim öğretmensiz çalıştı ve tıbbı doğanın olağan işleyişindeki bir engeli ortadan kaldırma sanatı olarak düşündü. Henüz gençken Buhara Sultanı'na şifa bulması için çağrıldı. Minnettar kalan sultan ona kütüphanesine serbestçe giriş izni verdi. Orada mantık, metafizik, fizik, matematik çalıştı ve 1 milyon kelimelik 600 yıl tıbbın kutsal kitabı olan kanunu yazdı. Yeni Platonculuğun ve Aristoteles'in hayranı olan İbn Sina, Aristoteles'in metafiziğini anlamadan 40 kez okuduğunu anlatır. Sonunda kitabı kavradığında o kadar sevinir ki caddeye fırlayıp sadaka dağıtır. Kesin tanımlamalar üzerinde ısrarlı iyi bir mantık uzmanı olan İbn Sina, filozofların usa vurumlarıyla sıradan insanların inancını birleştirmeye uğraştı. Aristo üzerine ciltler dolusu yazıları Avrupalıların bu filozofa önemli ilgi göstermelerinde etkili oldu. Bu ilgi 12. yüzyılda İspanya'nın önemli Arap filozofu İbn Rüşd ile sürdürülecekti. 1126 yılında Kordova'da doğan İbn Rüşd zamanının en büyük hekimlerinden biri oldu. Retinanın işlevini ilk açıklayan, çiçek hastalığından gelen bağışıklığı tanımlayan odur. Tıp ansiklopedisi Hristiyan üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Mantık, fizik, tanrı bilim, gök bilim ve hukuk üzerine yazdığı kitaplarına ek olarak İbn Rüşd, Aristo'nun bütün çalışmalarının kavrayıcı özet ve yorumlarını yazdı. Ve İslami otoritelerce mahkum edilip kitapları yakılmasına karşın 200 yıl boyunca Hristiyan düşünürlerini etkiledi. Kutsal metinler zayıf eğitimliler için en iyisinden basitleştirilmiş ya da alegorik açıklamalarken felsefenin tam ve saf gerçeğe götürebilecek tek yol olduğunu savundu. Tanrı'nın varlığı yalnızca akılcı düşünceyle kanıtlanabilir. Ancak az felsefe bilgisi Tanrı tanımazlığa yol açabilir. Bu nedenle filozofların tartışmalarını onları bütünüyle anlayabilecek olanlarla sınırlamaları gerekecektir. Yahudi felsefesi derkenden gelişmiş ve geç orta çağ düşünürlerinin bakış açılarını etkilemişti. 12. yüzyılın filozof hekimi olan Moses Maimonides de İbn Rüşd gibi Kordovalıydı ve Aristotelesçiydi. İncil ile Yunan düşüncesinin uyumunu sağlamak amacıyla yazılmış olan Şaşırmışların kılavuzunda Tanrı vergisi olarak kabul ettiği aklın Tanrı'nın vahiylerine aykırı olarak kullanılamayacağını, aykırılıkların ortaya çıkmasının nedeninin insanların İncil'deki simgeleri fazlaca sözlük anlamıyla ele alışları olduğunu söyler. Ona göre İncil'de Adem biçim ve ruhun temsilcisi, Havva edilgen madde, yılan da bir imgelemdi. İsa'nın doğumundan bu yana geçen 2000 yılın başlangıcında İslam felsefesi verimsiz bir skolastisizme dönüştü. 1150'de Bağdat halifesi İbn Sina'nın bütün felsefi çalışmalarının yakılmasını emretti. 40 yıl sonra bir başka halifenin İbn Rüşd'ün birkaç çalışması dışında hepsini yaktırdı ve tebasına felsefe araştırmaları yapmayı yasakladı. 600 yıl önce Avrupa'nın üzerine düşen örtü şimdi Müslüman dünyasını koyu karanlığının içine almıştı. Ancak bu arada İslam bilginleri ve filozofları meşaleyi tekrar Batı dünyasına aktarmışlardı. Kurgusal düşünce. Roma yönetiminin yerini alan barbar kabilelerin kargaşasının yerine Avrupa'yı krallar, soylular ve kilisenin ortak disiplini altına alan feodalizm geçti. Barbar ahlak değerlerinden şövalye ve silahşörlüğün gösterişli törenleri çıktı. İlkel Hristiyanlıktan katedral sanatının görkemi ve insanların kutsal toprakları kafirlerin elinden kurtarma arzusu doğdu. Bu yeni dünyada spekülatif düşüncenin başlangıcı, kimilerince Fransa'da okullar kurmuş olan ve derslere katılan Kral 2. Charles'ın gözdesi engin bilgili Erugüena'ydı. Akşam yemeğinde kralın kelime oyunu yaparak bir İrlanda'yı bir aptaldan ayıran nedir sorusuna karşılık olarak Erugüena'nın masa dediği söylenir. Erugüena, felsefe ve dinin özünün aynı olduğunu, felsefenin işlevinin tanımlamak, açıklamak ve çözümlemek olduğunu söyleyerek kilise otoritesini kızdırdı. İncil'in yetkisini kabul etti. Ancak anlamı kapalı bölümlerinin akıl yoluyla yorumlanmasını istedi. De Division Naturalis'inde gerçek aklın kendi gücüne dayandığını ve kutsal papalardan ya da başka bir yetkeden gelen desteğe gereksinimi olmadığını savundu. Otorite bunu tehlikeli bir sapkınlık biçimi saydı. Papa 1. Nikolas kraldan Erugüena'yı kraliyet okulundaki işinden almasını ve yargılaması için Roma'ya gönderilmesini istedi. Charles ikisini de yapmadı. Erugüena'nın bundan sonraki yaşamına ait anlatılan öyküler değişiktir. Bir tanesi İngiltere'de bir manastırda öğretmenlik yaptığını ve ona öfke duyan öğrencilerin demir kalemleriyle şişlenip öldürüldüğünü söyler. 200 yıl sonra 1093'te istemeden Canterbury başpiskoposu olan kibar bir İtalyan çileci Anselmus inancın akla boyun eğebileceğini savundu. Anselmus da Augustinus gibi şöyle diyordu: "İnanmak için anlamayı aramıyorum, anlamak için inanıyorum. Doğruluk, iyilik, adalet kavramlarının Tanrı bağlamı dışında bir anlamları olmadığını öğretti." Anselmus tek bir savla Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya girişti. Augustinus Tanrı'yı sonsuzluğa giden bir sıralama içinde en yüce varlık olarak düşünmüştü. Ancak bu düşünce Tanrı'nın yalnızca bir kavram mı ya da gerçek bir varlık mı olduğu sorusuna karşı belirsiz kalmıştı. Anselmus'un ünlü ontolojik kanıtı şunu sağlıyordu: Tanrı kavrayabildiğimiz en yetkin varlıktır. Tanrı yalnızca insan aklının bir kavramı olsaydı, var olması demek olan yetkinlik niteliğinden yoksun olacaktı. Tanrı yetkin olduğundan var olmalıdır. Bu sıralarda felsefi arayış alevinin titrek ışığı, Manş'ın karşısındaki bilim ve tartışma merkezlerinde en ünlülerin de biri olan Paris'teki Notre Dame Katedrali okulunda canlanmaya başladı. Oradan 12. yüzyılın sonunda yakışıklı, neşeli, zeki, 25 yaşlarında bir genç, bir Bretanya Seguneur'un en büyük oğlu olan Petrus Alberadus adında bir adam ortaya çıktı. Gezgin bilgin olmak için mirasından vazgeçmiş, orada burada dolaşmış, Paris'e varınca oraya yerleşmiş. Champaixlu William'ın öğrencisi olmuştu. Albelardus kısa sürede ustasına meydan okudu. Birçok tartışmada onu gölgede bıraktı ve sonunda Notre Dame'da Avrupa'nın her yerinden öğrencilerin toplandığı kendi okulunu kurdu. Katedral meclisi üyelerinden birinin yeğeni olan Heloseo hoş bir kızdı. Latince biliyordu, biraz İbranice öğrenmişti ve Rahibeler Manastırı'nın kütüphanesindeki birçok büyük eseri okumuştu. Amcası onu kendisiyle oturması için evine getirdiğinde 16 yaşındaydı. Kızı gören ve ayartmaya karar veren Albelardus, kızın amcasını kendisini kiracı olarak almasına ikna etti. Daha sonra şöyle yazmıştı: "Öpücüklerimiz akılcı tartışmalarımızı kat kat aşıyordu. Ellerimiz kitaplardan çok birbirimizin göğsünü arıyordu." Heloseo gebe kalınca Albelardus ona evlenme teklif etti. Ama kız duraksadı. Çünkü evlilik Albelardus'u papazlıktan edecekti. Ancak oğulları doğduğunda amcasının huzurunda gizlice evlendiler. Kilise kurulu bu sırrı öğrendi. Bunun üzerine Albelardus gelini bir manastıra gönderdi ve rahibe giysisini giymesini ama yemin etmemesini tembihledi. Albelardus'un istenmeyen karısından kendini kolayca kurtardığına inanan kilise kurulu ve öfkeli akrabaları zorla Albelardus'un evine girdiler. Orada Albelardus'u daha sonra şöyle yazmıştı: "En acımasız ve utanç verici ceza ile öçlerini aldılar. Bedenimin onların başına dert açan organımı kestiler." Bütün Paris Albelardus'a hoş bakıyordu. Kilise kurulu kaçıp gizlendi. Mal ve mülkünü psikopat istimlak ettirdi. Ama Albelardus yüce kilise hizmeti düşünün sona erdiğini anlamıştı. Heloseo'ya rahibe olup manastıra girmesini bildirdi. Kendisi de Benedik keşişi oldu. Bir yıl sonra yeniden öğretmenliğe başladı ve gördüğü saygı ve sevgi artarak sürdü. İnce zekalı, parlak bir mantık sahibi, doğru sözlü ve asi Albelardus, birçoğu sapkınlık sayılan düşünceleri yüzünden kilise otoriteleriyle sürekli sorunları oluyordu. Pagan filozofları övüyor, öğrencilerini, inançlarını akıl üzerine temellendirmeye ikna ediyor, özgür iradeyi bütün etiklerin temeli sayıyordu. Doğruya giden tek yol olarak gördüğü diyalektiğe yeni bir ivme kazandırmıştı. Üçleme üzerine yazdığı kitaplarından birinde Tanrı'nın gücünden birinci kişi, hikmetinden ikinci, sevgisinden üçüncü kişi olarak söz ediyordu. Başpiskopos onu sapkın görüşler içeren çalışmasını yakmaya zorladı. Zaten Albelardus üç ayrı Tanrı'nın varlığını vaaz ettiğine inanan halk tarafından neredeyse taşlanıyordu. En ünlü kitabı Si et non'da inakla ilgili 157 soru sıralandı. Her soru olumlu ve olumsuz yanıtlarla ikiye ayrılmıştı. Çelişkileri göstermek için İncil'den bölümler, kilise papazlarının görüşlerini ve pagan klasiklerini kullanmıştı. Albelardus 1122'de Troyes yakınlarında öğrencilerin onu dinlemek için akın ettiği küçük bir zaviye kurdu. Daha sonra bu öğrenciler için Paraklete adındaki manastırı açtı. Ancak düşmanları da güçlenmişti. Sürekli onun sapkın olduğunu yayıyorlardı. Bernard de Clavicus'un önderliğinde onun bir kilise kurulunda yargılanması için uğraştılar. Albelardus Papa'nın önünde kendini savundu. Ancak Papa 2. Innocent onun sonsuz sessizliğe gömülmesine karar verdi. Yaşlı ve yorgun Albelardus Kulin Manastırı'na çekildi. İçinde şöyle sözler geçen bir ilahi mırıldandı: "Seninle aynı mezarda yatabilirsem mutlulukla öleceğim." Dileği kabul edildi. 1142'de öldü ve Paraklete topraklarına gömüldü. 20 yıl kadar sonra da Heloseo onunla aynı topraklarda buluştu. Kuşkucu düşünce. Çoğu insanın Batı uygarlık tarihinin en dinamik dönemlerinden birisi olduğuna inandığı 13. yüzyılın başında Avrupa düşüncesi dışarıdan birçok güçlü akımın etkisinde kaldı. Bunların çoğu da kilisenin ortodoks yapısına karşı bir tehdit olarak görüldü. Antik Yunan'dan Aristoteles'in fizik ve metafizik çevirileri geldi. İspanya üzerinden hepsi o zamana kadar insanların kör inançla kabul ettiklerini sorgulamaya adanmış yaşamış olan İbn-i Rüşd'ün yorumları, El-Kindi, İbn-i Sina ve Maimonides'in yazıları sızdı. Kilise bu tehlikeli Yunan-Arap felsefesini başta sindirmeye çalıştı. Ancak okullarda ve üniversitelerde neden oldukları entelektüel mayalanma çok güçlüydü. Yöneticiler dört bir yandan saldıran kuşkucular, maddeciler ve tanrı tanımazlarla mücadele etmek için yeni düşünceyle eski inakların sentezini yapabilecek parlak beyinlerin yardımını istemeye karar verdiler. Skolastikler arasında Aristoteles'in eserini Hristiyan terimleriyle ilk yorumlayan derin bir bilgin olan Doktor Universalist adı verilmiş olan Albertus Magnus'tu. Simyacı, bitki bilimci, filozof, tanrı bilimci olan Albertus Magnus, o zaman bilginlerin bildiği her konuda olağanüstü çalışmalar üretti. En ünlü öğrencisi birçok köklü bilgiyi bunlardan damıtacaktı. İmparator 1. Fredi'nin yeğeni Akinokontu, Landhund'un oğlu Thomas Akinolu 1225 yılında İtalya'da doğdu. Monte Cassino'daki manastırda sonra yeni Yunan, Arap, İbrani düşüncesinin etkisi altında kaldığı Napoli Üniversitesi'nde eğitim gördü. Germen ırkının özelliklerini taşıyordu. Cüsseli, sarı saçlı ve büyük kafalı, geniş ve donuk yüzlüydü. Sağgörülü, çalışkan ve iyilikseverdi. Arkadaşları ona Sicilya'nın koca dilsiz öküzü derlerdi. 19 yaşındayken imparatorun sarayında hizmet vermesi için çağrılmasına karşın Thomas Dominikan tarikatına katıldı. Tanrı bilim çalışmak için Paris'e giderken iki erkek kardeşi onu kaçırdı ve ailenin şatosunda göz altında tutuldu. Annesi ve öteki akrabaları düşüncesini değiştirmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Herhalde sonradan yakıştırılmış bir hikayeye göre onu baştan çıkarması için odasına güzel bir kız gönderilmiş. O da ocaktan aldığı yanan bir odunla kızı odadan kovmuş. Sonra da kapının üzerindeki haç işaretini yakmış. Sonunda onun sarsılmaz dindarlığına inanan annesi Thomas'ın kaçmasına yardım etmiş. Thomas Paris'te Albertus Magnus'un yanında çalıştı. Aristoteles felsefesi üzerine yazılmış denemeleri incelemeye başladı. Birkaç yıl İtalya'nın çeşitli bölgelerinde papalık stüdyalarında öğretmenlik yaptı. 1270'te üniversitedeki İbn-i Rüşd'ü isyanla mücadele etmesi için Paris'e gönderildi. İsyanın önderi Brabantlı Siger'e karşı Thomas şöyle yazdı. Cesareti varsa açıkça yanıt versin. Karşısında beni bulacak. Yalnızca benim önemsiz varlığımı da değil, çalışmaları doğru olan daha birçoğunu. Onun yanlışlarıyla savaşacak bilgisizliğine derman olacağız. Hoş sohbet ve neşeli bir adam olan Thomas'a inceliği, sevecenliği ve ibadete, çalışmaya ve yazmaya kendini bütünüyle adaması nedeniyle Doktor Ankalikus deniliyordu.